İsa Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı, Hristiyanlık diye bir şey olmazdı. Onun dirildiğini biliyorum. Ona iman ediyorum. O dirildi. Nasıralı İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü tarihsel bir gerçek. Çarmıh gerçeğini hem Roma İmparatorluğu'nun tarihsel tutanaklarında hem de İsa çarmıha gerilirken tüm olayı gözlemlemiş olan Yahudi tarihçilerin kayıtlarında görüyoruz. Nasıralı İsa gerçekten de ölümden dirildi mi? Tarih ve felsefe üzerine çalışmalarıyla tanınan Josh McDowell, İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle ilgili tüm iddialara yanıt veriyor. McDowell, tarihsel bir olayın gerçekliğini belirleyen etmenlerin neler olduğunu ve Nasıralı İsa'nın mezarında alınan sıkı güvenlik önlemlerini ayrıntılarıyla irdeleyerek aklımızdaki bütün soruları yanıtlıyor. İsa Mesih'in mezarının neden boş olduğunu kanıtlar sunarak yanıtlayan McDowell da Blaise Pascal'ın vardığı sonuca varıyor. O dirildi. Yüzyıllardır benim gibi milyonlarca insanın Pascal'ın ve Josh McDowell'ın yaşamını değiştirmiş olan İsa Mesih'in diriliş gerçeğini anladığınızda yaşamınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Diriliş Gerçeği 2. Bölüm Gözlem 5 Mucize Olasılığı.
Diriliş olayını incelerken kişi doğaüstü veya mucizevi olduğundan göreceli olarak diriliş olayını reddetmemeli, aksine incelemesini daha dikkatli yapmalıdır. Tarihi incelerken devamlı olarak ortaya çıkmakta olan bir tutumda ünlü filozof Hume'un savunduğu inancın olasılıkla doğrulanabileceği ve olasılığın da doğanın birliğine veya süre gelirliğine bağlı olduğu tartışmasıdır. Başka bir deyişle sıradan insan tecrübelerinden normal olanlarına inanma hakkımızın olduğudur. Bu tartışmanın ileri sürdüğü nokta insan tecrübesinin dışında yani mucize gibi normal olmayan her şeyin reddedilmesi gerektiğidir. Örneğin şunlardan hangisi daha olasıdır? İsa'nın dirilişine tanık olanlar yanılmıştır ya da İsa ölümden dirilmiştir. Hume'un çağdaş bilimsel tutum tartışmasına göre verilecek cevap ortadadır. Çünkü bu görüş mucizelerin olma olasılığının olamayacağı ön yargısındadır.
Doğal bir açıklama.
Tarihe ön yargılı bakan bu görüşü diğer bir şekilde ifade edecek olursak, kapalı bir evrende yaşadığımızı söylemek ve doğaüstü hiçbir şeyin olamayacağını ileri sürmek yerinde olur. Başka bir deyişle, geçmiş ve gelecek her olayın doğal bir açıklamasının olduğudur. Bu tartışma, doğaüstü bir gücün varlığını tamamen ortadan kaldırır. Ne olursa ve deliller ne kadar güçlü olursa olsun, bu tutum tüm delillere rağmen doğaüstü olanın reddedilmesi gerektiğini dikte eder.
Bir felsefecinin vardığı sonuç.
Bir felsefe sınıfına ziyaretçi öğretmen olarak konuşmaya davet edilmiştim. Sınıftaki profesör aynı zamanda bölüm başkanıydı. Mesih'in tanrısallığının metinsel ve tarihsel kanıtlarını açıkladıktan sonra bu profesör bana diriliş hakkındaki sorularını ve suçlamalarını yönlendirmeye başladı. 10 dakika kadar sonra bir öğrenci kalkıp profesöre oldukça kavramsal bir soru sordu. "Hocam, sizce ilk diriliş gününde ne oldu?" Profesör önce bana sonra da öğrenciye bakıp dikkatlice "Ne olduğunu bilmiyorum." dedi. Ve soruyu soran öğrenci ikinci sorusunu sormadan profesör "O gün gerçekleşen şey diriliş değildi." diye karşılık verdi. Bunun üzerine öğrenci şu soruyu sordu. "Varmış olduğunuz sonuç delilleri incelemenize mi dayanıyor?" Profesör "Hayır. Bu sonuca felsefi bakış açımdan varıyorum." diye yanıtladı. Başka bir üniversitede ise öğrenciler ilk kitabım olan Hüküm Gerektiren Kanıt adlı kitabım hakkındaki görüşünü almak üzere tarih bölümü başkanına kitabımı vermişler. 7 ay kadar sonra öğrenciler bölüm başkanına gidip kitap hakkındaki görüşlerini sormuşlar. Profesör, "Hristiyanlıkla ilgili okumuş olduğum en ayrıntılı tarihsel tartışmaları içermekte fakat ben McDowell'ın varmış olduğu sonuçlara varmazdım" cevabını vermiş. Öğrencilerin neden sorusuna felsefi bakış açımdan dolayı cevabını vermiştir. Varmış oldukları sonuca delil yetersizliğinden değil, delillere bakmadan ön yargıyla varmışlardır.
Hume'un kısıtlamaları.
Harvard Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kilise bölümü başkanı olan Profesör Lawrence Burkholder, Hume'un bir şeyin doğru olabilmesi için doğanın birliğini doğrulaması gerektiği tartışmasının tarihe bakışını etkilediğini söylemiştir. Her tarihsel olayın bir şekilde kendine göre benzersiz olduğunu gören Burkholder, Hume'un kısıtlamalarını görmeye başlıyorum demiştir. Profesör Burkholder, Hume'un mucizelere karşı olan tartışması için geçmiş zaman ve olaylarda gerçek olduğunu delillerle kanıtlayamadığımız olayların olasılıklarını kısıtlamaktadır. Hume'a göre ben geçmiş tecrübeye dayanmadıkça hiçbir şeye inanmam. Fakat kendimin gelecekle ilgili olayları önceden bildiremeyeceğini görüyorum. Olası veya olası olmayan, gelecekte olacak olan veya olmayacak olan olaylardan bahsederken çok daha fazla mütevazi bir hal almaktayım. Ve bu mütevazilik beni geçmişte ne olabilirdi veya ne olmayabilirdi konusunda yorum yapmaya isteksizleştiriyor, diyor. Profesör Burkholder sözlerine şunu ekliyor. Bana öyle görünüyor ki, örneğin geçmişte diriliş olayı gibi bir şeyin olmuş olduğu olasılığına en azından açık olma hakkım var. Profesör Clark Pinnock, Hume'un metodolojisine ve tüm tarihsel olayları doğallaştırma gereksinimine güvenden bahsederken şöyle diyor. Mucizelere karşı olan tecrübe, sadece mucizeler hakkındaki tüm verilerin yanlışlığını bilirsek muntazamdır. İşte sorun da burada. Yanlışlığını bilmiyoruz. Hiç kimse tarihte gerçekleşmiş olan eşsiz olayların olasılığını ortadan kaldıracak kadar doğal yasalar konusunda tartışmasız bilgiye sahip değildir. Bilim bize ne olduğunu söyleyebilir, fakat ne olup olamayacağını söyleyemez. Bilim olayları yaratamaz, ancak olayları inceler. Tarihçi tanıkların raporlarına açıktır. Hume'un tarih bilimine cahil olduğu görülüyor. Münih Üniversitesi'nden Profesör Wolfhard Pannenberg ise şöyle diyor. Geçmişte 1000 yıl önce bir şeyin olmuş olup olmadığı sadece tarihsel tartışma sonucuyla karşılaştırılabilir.
Tarihsel araştırma gereksinimi.
Profesör John Wardwick Montgomery, her şeyin açıklaması için doğasal açıklamalara bakılmasını söyleyenlere şöyle diyor. Günümüzde Einstein'dan beri hiç kimse doğal yasaya dayalı bilgilerinden dolayı olayların olasılığını göz ardı etme hakkına sahip olmamıştır. Bir olayın gerçekten de olup olmadığını bilebilmemizin tek yolu o olayın gerçekleşmiş olup olmamasına dayanır. O halde mucize sorunu felsefi spekülasyonlarla değil, tarihsel araştırmayla ortaya çıkarılır. Newton döneminin geçilmesiyle beklenmeyenin, tahmin edilmeyenin ve olanaksızın olabileceği gerçeğine kapıları açmalıyız. Yeni antlaşma eleştirmenlerinden Profesör Vincent Taylor bazı kesin saptamalara karşı uyarıda bulunmaktadır. Mucizeleri değerlendirme konusunda bilimin sınırlarından bahsederken Taylor şöyle yazıyor. Geçen 50 yıl içerisinde öyle buluşlarla karşılaşıyoruz ki geçmişte bunların tamamen olanaksız olduğu ileri sürülüyordu. Olanaksız olduğuna inanılan atomun parçalanışına tanık olduk ve artık bilim adamları evrenin muhteşem bir makineden çok muhteşem bir düşünce olduğunu görüyorlar. Tabii ki bu kişilerin görüşlerindeki değişmeler mucizevi olayların gerçek olduğu anlamına gelmez. Fakat uygun şartlar altında mucizelerin olanaksız olmadığı anlamına gelir. Ne bilimsel ne de felsefi saplantılar bu olasılığın karşısında duramaz. Fransız Ernest Renan, İsa Mesih'in dirilişini inkar etmiştir. Renan bu konuyla ilgili araştırmasına, mucize diye bir şey yoktur. Bu nedenle diriliş gerçekleşmemiştir varsayımıyla başlamıştır. Bir hukuk mahkemesinde bu gibi tutumlara taviz verilmez. Renan'ın Mesih'in dirilişiyle ilgili varmış olduğu sonuç tarihsel araştırmaya bağlı değil, kendi felsefi spekülasyonlarından oluşan saplantılar sonucu ortaya çıkmıştır. Renan'ın varmış olduğu sonuç, ben kararımı verdim, gerçekleri göstererek aklımı karıştırma diyen bir kişiye benzer.
Gözlem altı, masal değil gerçek.
Benim için şaşırtıcı noktalardan biri de Mesih izleyicilerinin gerçek ile masal arasındaki farkı biliyor olmalarını gözlemlemiş olmamdı. Yıllarca Mesih'in zamanındaki insanların mitolojik öykülere inanmaya meyilli olduklarını işitmekteydim. Ünlü eleştirmenlerden Rudolf Bultmann, İsa'nın zamanında yaşamış insanların farklı ve ilkel olduğuna bizleri inandırmıştır. Bununla beraber araştırmalardan çıkan sonuçlar 1. yüzyıl insanının farklılığının abartılmakta olduğunu gösteriyor. Petrus, kutsal kitapta şöyle diyor: "Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük." Aynı zamanda Petrus şöyle de der: "Masallarla ve sonu gelmeyen soy ağaçlarıyla uğraşmamasını öğütle." 1. yüzyılda insanlar bizim elimizde bulunan evren ve doğa yasalarına sahip olmamasına rağmen kör insanların genelde kör olarak kaldıklarını biliyorlardı. İşte bu nedenle İsa kör insanları iyileştirdiğinde şaşkına dönmüşlerdir. İsa'nın insanların gözlerini açmış olduğunu görenler, dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır dediler. Tabii ki ölülerin de ölü olarak kaldıklarını biliyorlardı. Paulus'un Yunanistan'ın Mars tepesindeki açıklamalarına karşı gelen halkın vermiş olduğu karşılıktan da görüyoruz ki, insanların dirilişe inanması bugün olduğu gibi o zamanda da oldukça zordu. İsa'nın öğrencilerinden şüpheci Thomas da her gün ölülerin dirilmediğini bildiğinden bazı kanıtlara sahip olmak istiyordu. İsa'nın dirilmiş olduğu haberini aldıktan sonra onun ellerindeki çivi izine dokunmadıkça ve parmağımı çivinin deldiği ellerine ve böğründeki yaraya sokmadıkça inanmayacağım demiştir. İsa Thomas'a göründükten sonra "Parmaklarınla ellerime ve böğrüme dokun ve inançsız olma" dedi. Bunun üzerine Thomas İsa'ya "Rabbim ve Tanrım" diye karşılık vermiştir.
Gözlem 7. Bilimsel metodun etkisizliği.
Birçok kişi bilimsel kanıt olmadıkça hiçbir şeyin kanıtlanamayacağını ileri sürmektedir. Birçok üniversitede dirilişin tarihselliğiyle ilgili konuşma yaparken dirilişi bilimsel olarak kanıtlayıp kanıtlayamayacağım sorusuyla karşılaşıyorum. Buna cevap olarak hayır cevabını veriyorum. Modern bilimsel yöntemler İsa Mesih'in ölümü, gömülüşü ve dirilişinin gerçeğiyle ilgili araştırmalarda uygulanamaz. Bilim bu gibi uygulamaları araştırmakta yetersiz kalır.
Tekrar aracılığıyla gözlem.
Bilimsel kanıt, bir olayı sorgulayan kişinin önünde olayı tekrar etmek temeline dayanır. Kontrol altında bir çevrenin oluşturulması gerekir. Gözlemler yapılmış, veriler ortaya çıkarılmış ve hipotezler titizlikle doğrulanmış olmalıdır. Bilimsel metot, olayların ve deneylerin ölçülmesine veya tekrar eden gözlemlere dayanmaktadır. Harvard Üniversitesi'nin eski rektörlerinden olan Profesör James B. Conant şöyle der: "Bilim, deney ve gözlem yoluyla geliştirilmiş olan birbirine bağlı kavramların ve kavramsal şemaların bir bütünüdür." Temel bilim sözlüğüne göre bilimsel bilginin tanımı ise şöyledir: "Gözlemlere ve gerçeklerin test edilmesine dayalı bilgi." Harper Bilim Ansiklopedisi bilimsel metodu şöyle tanımlar: "Bilgi aramada kullanılan kontrol altındaki gözlem teknikleri."
Bilim sınırlıdır.
Bilimin ana hamlesi hipotezlerin test edilmesiyle devamlı gözlemlerden gelen verileri toplayabilmesidir. Bu nedenle modern bilimsel yöntem sadece tekrar eden olaylara ya da gerçeklere uygulanabilir. Tarihte eşsiz bir olay olarak İsa Mesih'in dirilişi bilimsel incelemenin dışında kalır. Kontrol altındaki çevrenin tekrar edilememesinden dolayı bilimsel yöntemin ana araştırma noktası uygulanamaz. Marangozdan da Öte adlı kitabımda gerçeği bulma konusunda bilimsel yöntem ve hukuksal yöntem arasındaki farkla ilgili bir açıklamada bulundum.